bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sevginin herkesten şikayeti var. Yılmaz Odabaşı, Yazılar 1. Kaset 1. Yüz. Doruk Yayınları 1996 Ankara. Yılmaz Odabaşı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Esra Oğuzcan. Evlerin çatıları, kapıları ve perdeleri, sevinçleri, coşkuları olduğu kadar acıları ve yoksullukları da örtüyor. O örtülü kapıların ardında herkes kendi cennetini ya da kıyametini yaşıyor. Artık aynı binada yanı başımızdaki dairelerden çıkan ölüleri de gelinleri de bilmiyoruz. Örtülü perdelerin camlarından sızan ışıklar da camlardaki buğular da yanıltıcı olabiliyor. O sıcaklığın arkasında üşüyen hayatlar umutsuzluklarını ve acılarını gizliyorlar. Artık beton manzaralı evlerimizden çam ağaçlarının göllere düşen gölgeleri de yakamozlar da görünmüyorlar. Her bahar akasyaların yeşerdiği bahçeli evler daire karşılığı apartmanlara dönüştüler. Bizleri ise daracık apartman girişlerinin önden uzayıp giden caddelerin egzoz homurtuları ve korna sesleri kaldı. Evlerin çift kilit ve çift perdelerle büsbütün kapanan kapılarının perdelerinin gizleriyle bir yalnızlık kaldı. Yılmaz Odabaşı severek, burkularak okuyacağınız bu yazılarıyla şiirde olduğu kadar düz yazıda da başarısını kanıtlıyor. Sevginin herkesten şikayeti var. Yaşamın gizlerinden damıtılmış duyarlılıklardan ve Güneydoğulu insan portrelerinden oluşuyor. Yazarın deyimiyle yazıldıklarına pişman olunmayacak yazılar. Bir liseli silüeti. Bir düşün. Sanki dün, hayır çok daha önceki günlerdesin. Ne hayat bu kadar bayat, ne de bütün beyazlar böyle gri değil daha. Yeni uzamış boyun, alnına dökülmüş siyah saçların lisedesin. Üstelik Cemal'de değil, birincidesin. Ellerinde matematik, fizik defterlerin ve henüz tiner gibi uçucu mevsimlik kederlerin. Daha sıla ne yana düşer, gurbet hangi cehennemin dibine sen nasıl bileceksin? Bir düşün, sanki dün, ne dünü, sanki yüzyıllar öncesindesin. O sensin, lisedesin. Arka cebinde terlemiş birkaç bildiri ve sayılı otobüs biletlerin. Hani cepte de meteliğe kurşun ama yok henüz öyle dertlerin. Okula biz hakimiz değil mi? Oysa hakimiyet kayıtsız şartsız günlerinmiş. Akıp geçen, yıkıp geçen yıllarınmış kaydı da, şartı da görece hakimiyet. Bir düşün. Yine aynı okul yoluna tesbih taneleri gibi dizilmiş günlerin. O sen misin? Görüşeli ne çok değişmişsin. O yıllar ne bir of çekmişliğin var ne de yıkılmışlığı karşıki dağların. Üstelik birileri karakolda nasıl doğru söyler, mahkemede nasıl şaşar ve kışlalar, koğuşlar nasıl dolup taşar nereden bileceksin? Bir düşün. Şimdi aynı lisenin yolunda ve daha gencecik düşlerin kolundasın. Böyle terlik hatırlara dönmeden önce kendini 0 kilometre BMW sanıyordun. Ne var ki sen artık o lisede değilsin. Sahi artık kendini de kandıramıyorsun. Çünkü ömürler sarsak, çünkü zaman savruk, sadist. Ve hayat herkesin kendince konukluğu kadar kısa bir yurt. Yurdum hayat. Didişmenin, dövüşmenin, düşünmenin, düşmenin yurdu. Ve belli ki bu konuklukta insanlığa yaşam oyununda melodramın, dramın, komedinin, trajedinin yetmezliğinden belki de herkes dünyaya bu kadar hoyrat davranıyor. Sana gelince artık o lisenin kapısından giren ve daha sonra ilk kez çarmıhlara gerilip hapishaneden çıkan adam değilsin. İnan artık hiç o kadar masum değilsin. Neyse, diyelim ki yine de sen o lisedesin. Kolhozlar, solhozlar, bolşevikler, menşevikler ya da narodniklerin durumunda ne gibi arızlar var? Ya da 1, 2, 3 daha fazla Vietnam derken ve günler kaynar derecede sımsıcak akıp geçerken bir gün bir aşk mektubu sarı saçları örgülü sevgilinden. Hani o saat devrime ramak var gibi trenler geçmişti yüreğinden ama o yıllar Aşklar da sıkı yönetim ve sarı örgülü saçlı kızı sevmek sanki proletaryaya ihanetin. Üstelik hayatın da, aşkın da acemi çaylaklık yıllarındasın ve öyle ürkmüşsün ki aşiret törelerinden, kasabalı kederlerden. Sevgilin ise en güzel kızı okulunun. Bir de şair ki sen o yıllar şiirin ne olup olmadığını ne bileceksin. Sen benim sevgilim, sensiz duran kalbim, dilim. İki büklüm olsa belim, yine seni seveceğim. Bu aşk beni öldürse de, bir çılgına döndürse de yine seni seveceğim. Peh, artık ne devrimden ne yardan vazgeçersin. Bilinir ki ergenlikler aşk trenleri yerine sadece uzaktan uzağa bakışılan romantik kanılarla seyahati yeğlerler. Derken uzun boylu, al yanaklı sevgili bir sabah ve daha sonraki bütün sabahlarda uzun örgülü saçlarını, o iş tutamadığın narin ellerini ve ela gözleriyle birlikte uyaklı şiirlerini de alıp apansız gitti. Sonra öğrendin ki onu okuldan alıp yüklüce bir başlık fiyatıyla evlendirmişlerdi. Henüz 17'sindeydi. O şimdi bir ev kadınıdır ve tam 35 yaşında olmalıdır. O gidince devrime ihanet ettiğin duygusuyla kendini hep halk adına ölüme mahkum saydığın günler de böylece bitti. Sonra kendini yıllar yılı soluksuz devrime adadın. Ta ki askeri darbelerle haşat, 9 ayrı yargılanmanın ardından 25 yaşına geldiğinde henüz hiçbir kadını öpmediğini anlayacağın güne kadar. Doğrusu anlamıştın ya, dank edeceği güne kadar. Düş bu ya, şimdi lisedesin. Ona sokuluyorsun. Mevsim ilk yaz, sokaklarda iğde kokuları ve adımlarında tutuk bir heyecan. Ya da yaşam, mevsim güz. Yüreğinde hapishane koğuşlarının küf, aşkların kül tadı. O ise şimdi ev işlerinden yorgun ve uykusuzdur belki. Gençliği yıllar öncesinde kalmıştır. Çocukları büyümüş pencerelerden, pervazlardan sarkmıştır. Göğüsleri karnına, karnı kasıklarına sarkmıştır. Belki bir elinde bir mutfak listesi, diğerinde bir pazar filisi. Ah, çoktan unutulmuştur yılların öncesi. İşte objeler, nesneler, kentler, yüzler, kederler, sevinçler, sevgiler, sesler, sözler. Geride bir silüet olarak kalıyor. Hiç ummadığın yollar, yıllar, yaşlar bir ömür törpüsü bırakıp yarılanıyor. Yollara, yıllara çıktığın anı oluyor, kahramanlıkların, korkaklıkların birer anı. Sen ki bir zaman evvelinde o çok dövülmüş, çok dövüşmüş, o upuzun kış gecelerinde çok üşümüş, çok sevmiş, çok gitmiş ve çok dönmüş, o musun? Bütün sonları ömrünle yazı tura atıp da unutmuş musun? Seni kıran kırana, dirençlerin artığı. Ne galipsin ne mağlup. Kaldı ki kim tam galip, kim tam mağlup. Boğulurcasına kederlerin hep anlaşılır bir yanı vardı. Ama ya ağlatırcasına özlemlerin? Ah senin sabırsız gidişlerin, yıkım düşlerin. Desene nerede kaldı beklenen birilerin? Anılarını yak ve geride kalan günlerine iyi bak. Toprağın başına gelen onun çocuklarının da başına gelir. Biz yoksak gökyüzü çıplak kalır demiştim. Albümlerde gülümser hükümlü suretleri, kentleri susuşlar kanatır, kanatır. Şimdi ise yanıma, yöreme ve yitirdiklerime baktığımda keşke hükümlü suretleri olsa diyorum. Hiç değilse dönüp gelecekleri bir günleri olurdu. Oysa ki ölü suretleri, ölü suretleri. Siz çocukken aynı duvarlarda birlikte sidik yarıştırdığınız ve aynı okul sıralarından kol kola birlikte geçip hayatın puşluklar kulvarında bir koşuya birlikte başladığınız bir arkadaşınızı faili meçhul yitirdiniz mi? Yarası olan mı en çok bağırır, yaralı olmayan bağırmıyorsa da o yaranın öznesine verebileceği acıyı anlamalı ama hiç değilse anlamalı. Sizin hiç ölü bir kahveciniz oldu mu? Hani her gün kül rengi bir sabahın göğsünde uyanıp bekar odanızın dağınıklığını görmek istemeden yüzünüzü yıkayıp soluğu dışarıda aldığınız günlerde günün ilk demini elinden içtiğiniz bir kahveciniz olmuştur. Ama kahveciniz ölü değildir sizin. Kahvecim öldü benim. Siz sokaklara panzerlerin, ıssızlıklara devriyelerin tükürdüğü gecelerde Şırnak'ta, Batman ya da Diyarbakır'da günün battığı saatlerde evlerine bir an önce ulaşmaya çalışan insanların yüzlerindeki ölüm paniğiyle tanıştınız mı? 6 Eylül 1993 gecesinin 02'sinde kim bilir ne rahat uyuyordunuz. O gece, o saatte Diyarbakır'daki evinden pijamalarıyla saçlarından sürüklenerek bir otoya bindirilen genç adamın gecenin böğrüne bir tokat gibi düşen bağırışını duydunuz mu? O saat hiçbir şey yapamamanın o çıldırtan boğuntusunu yaşadınız mı? Duya duya sağır, göre göre kör olmayı yeğlediğiniz oldu mu hiç? Günlerce düşündüm sonra. Kimdi o adam? Onu nereye götürdüler? Acaba yaşıyor mu? Günlerce bıyıklarımı kemirdim bu yüzden. Siz dumanı daha yeni tüten bir köye yakıldığında vardınız mı? Samanlıkta saklanan 10 yaşlarındaki çocuğun saçları, kirpikleri yanmış görüntüsüyle 40 derece sıcakta nasıl titrediğini ama ağlamadığını, ağlayamadığınızı gördünüz mü? O an sadece basit bir taşra gazetecisi olduğunuza küfrettiniz mi? Bir gazete sahibi olsaydınız o çocuğu o dehşet görüntüsüyle manşet yapmayı düşlerken insanlığın insan haklarını tukları atıp avunduğu bir ülkede onu bir tek sütuna bile yansıtamamanın o lanet olası boğuntusunu yaşadınız mı? Ya da sizin hiç enişteniz öldü mü? Eniştem İbrahim Halil Baykara 1993 yaz ayları faili meçhule gitti. Geride 4 yaşından 17'sine 5 çocuk, kirada bir ev, tabii ki artık hep hıçkıracak ve yaşadıkça mutsuz olacak bir kadın ya sevindi. Acılar dursun diye o kadının adı Dursun. Ama acılar o kadını duymadı ve durmadı. Siz dağları, patikaları, cehennem kuşatmalarında yaya aşan göç mağdurlarının çaresiz göz bebeklerine baktığınızda kendinizin de en az onlar kadar çaresiz olduğunu bildiniz mi? Ya da elleriyle şalvarının ceplerini dışarıya boca edip müthiş bir iştenlikle yine de gülümseyen bir Kürt köylüsünün "Allah vekil, benim cebime 6 aydır 1000 lira para girmemiştir." diyen yoksulluğunu bu sağır sessizlikte duydunuz mu? Ya da "Hükümet geliyor, beni vurecekler." diyen bir Mardinli kör şeyh Musun marş okuyamadığı için her gün cezaevi koridorlarında dayak yedikten sonra ıslak tek gözünden yaşlar boşanırken söylediği Kürtçe ağıtları dinlediniz mi? Veya düşlerinin gerisinde kırıntılarla 30'una kadar savrulup "Abem bu devirde ya diploman olacak ya da bir dolmuşum" derken faali meçhule giden minibüs şoförü sınıf arkadaşım Pirinçlik Kemal'i bilir miydiniz? Nereden bileceksiniz? Bu yüzden yüreğinizi tırmalamak istiyorum. Yürekleriniz irkilsin istiyorum. Yeşil pencereden bir gül istiyorum. Kim bilir bir gün bütün bu yaşananların üzerinden yıllarla birlikte geçtiğimizde bütün bu olanlara belki de kimseler inanmayacak. O günler gelsin, gelsin de varsın inanmasınlar. Her şey bağlıdır birbirine, her şey birbirine örülür. Toprağın başına gelen onun çocuklarının da başına gelir. Örtülü perdeler, kapılar ve üşüyen hayatlar. Evlerin çatıları, kapıları ve perdeleri, sevinçleri, coşkuları olduğu kadar acıları ve yoksullukları da örtüyor. O örtülü kapıların, perdelerin ardında herkes kendi cennetini ya da kıyametini yaşıyor. Artık aynı binada yanı başımızdaki dairelerden çıkan ölüleri de, gelinleri de bilmiyoruz. Örtülü perdelerin pencerelerinden sızan ışıklar da, camlardaki buğular da yanıltıcı olabiliyor. O sıcaklığın arkasında üşüyen hayatlar, mutsuzluklarını ve acılarını gizliyorlar. Artık beton manzaralı evlerden Çam ağaçlarının göllere düşen gölgeleri de yakamozlarda görünmüyorlar. Her bahar akasyaların yeşerdiği bahçeli evler daire karşılığı apartmanlara dönüştüler. Bizlere daracık apartman girişlerinin önden uzayıp giden caddelerin egzoz homurtuları ve korna sesleri kaldı. Evlerin çift kilit ve çift perdelerle iyice kapanan kapı ve perdelerinin gizleriyle bir yalnızlık kaldı. Şimdi o örtülü perdelerin ardında çocuklar saf ve şaşkın bakışlarla nice çirkinliğe tanıklık ediyor, kimileri de katı disiplin kurallarıyla askeri kışlalar gibi evlerde yaşıyorlar. Aynı mekanı, hatta yatağı paylaşan insanlar şimdi birbirlerine fütursuzca yalan söyleyebiliyorlar. O örtülü perdelerin ardında dağ gibi adamlar, eşleri ve çocukları uyuduktan sonra salona geçip sarsan, savuran hayatın yaşattığı acılar ve yoksulluklar için sessizce gözyaşı döküyorlar. O örtülü perdelerin ardında kimileri bedenlerini satıyorlar. Para, o örtülü perdelerin ardında aile içi ilişkilerde bir şantaj faktörü haline getiriliyor. Orada sevginin kırıntısı bile görünmüyor. En çok da babalar, ekonomik bağımsızlığı olmayan kadınlar üzerinde para ile bir hegemonya kuruyorlar. Örtülü perdelerin ardında gelinler kaynanalara kahve yapıp büyük bir incelikle tepsiler uzatıyorlar. O nezaketin öbür yüzünde son içişi olur inşallah diyorlarsa da ikiyüzlülüğün ve sevgisizliğin kıskacını aldığı hayatlar bütün olağanlığıyla sürüyor. Ve en önemlisi örtülü perdelerin ardında kadınlar dayak yiyorlar. Üstelik bu ülkede çok sahte bir kadın hakları savunuculuğu sürüyor. Birçoğumuz haklardan söz edenlerin kendi pratiklerindeki haksızlıklara tanıklık etmişizdir. Benim kadın hakları savunuculuğum çocukluğumda anamla birlikte yaşadığım acılardan beslenir. Bu yüzden bu konudaki çabalara yüreğimle birlikte katılıyorum. Anamın tutam tutam saçları babamın iri kıllı avuçlarında kalırdı. Onu kurtarmak istediğimde bir hamlede duvara çakılırdım. Vücudundaki çürük izlerinin sızılarıyla bazı geceler sabaha kadar gözlerini tavana dikip sessizce ağlardı anam. Hep dayak yer ve oturup ağlardı. Sabahları okula giderken saçlarını taramak için pazardan plastik bir tarak almıştı. Her sabah saçlarımı özenle tararken aynı cümleleri tekrarlardı. Benim oğlum, aslan oğlum, büyüyecek, doktor olacak. Bir gün anamı hastaneye yatırdılar. Günlerce göremedim, adresini de bilemedim. Eve döndüğünde yüzü tanınmaz haldeydi, acıyla kıvranıyordu. Hastalığını ısrarla sorduğumda ölü çocuk doğurduğunu, bu yüzden zehirlenip ölüm tehlikesi geçirdiğini söyledi. Babamın yumruk izi ölü doğan çocuğun başında bir oyuk olarak duruyormuş. Sonra ifadesini almak üzere eve gelen polis memurlarına düştüm dedi. Bunu ısrarla yineledi. Babam yapmışsa polislere niçin söylemedin diye sorduğumda anam yüzünde gölgelenen hüzünle bana garip garip baktı. Sonra tane tane sözcükler çıktı ağzından. O zaman size kim bakardı yavrum? Bu sorunun hiçbir yanıtı yoktu. Sonraki sabah okula gitmeye hazırlandığımda hasta yatağından doğrulan anam saçlarımı tararken hep aynı nakarası o gün ilk kez bozdu. Oğlum tez büyü dedi. Beni bu acılardan kurtar. Ben ise kurtarmak için büyümeye çalışıyor ama büyüyebilmek için de kurtarılamıyordum. Büyümek kurtarıcı olmaksa 9 yaşımın acılarından beni kurtaran da olmadı. Ve hep sordum, niçin hep ağlayan bir kadın benim anam? Niçin hep kurtarılmak zorunda olan? Hala örtülü perdeler ve kapıların arkasında dışarıdaki uğultuda yaşanan mağlubiyetlerin bütün hıncını aynı coşkulara, kederlere ve bir yastıkta aynı gecelere birlikte baş koydukları kadınlardan çıkarabiliyorlar yenik babalar. Hala heba olan gençliklerin, mutsuz evliliklerin ve parçalanan hayatların hüznüyle iç içe bizim de hayatlarımız. Dedim ya, örtülü perdelerin camlarındaki sımsıcak ışıklara ve buğulara aldanmayın. Üşüyen hayatlar orada mutsuzluğu gizliyorlar. Kumular Sokağı. Herkesin bir kenti, bir sokağı vardır ya da herkesin mutlaka sokaklarında ağız dolusu türküler söyleyebileceği bir sokağı olmalıdır. Aslında dünyamız da artık başlı başına bir sokak değil midir? Bilgisayarlarda internet ağı bir bilgi sokağı, uydu antenler iletişim sokağı, dünya merkezi bazı kurumlar hukuk sokağı ve benzeri değil midirler? Ama bunların hiçbiri bir tek sokaktan aldığımız hazın önüne geçemezler. Birçoğumuz için bu böyledir. Alışkanlık ya da bir tür ehlileşme deyin, bir sokak şairi olarak dünyanın bütün sokaklarını kalbimde duyumsamamın gerekliliği yine de kendime özel bir tek sokak bulma arzumu yenemedi. Benim sokağım taşıtların bir ırmağın suları gibi durmaksızın akıp geçtiği bir ana caddenin, Ankara Necati Bey Caddesi'nin hemen yanı başında loş ışıkları ve yaşlı ağaçlarıyla uzayıp giden Kumrular Sokağı'dır. Kumrular Sokağı kentini ve sokağını yitirmiş bir adam olarak haylidir benim üvey sokağım. Ama onu öz sokağım gibi sevdim ben. Gecenin ilerleyen saatlerinde kimi zaman ağaç dallarının karla örtülü görünümünde ya da yağmur sularıyla ıslanan dallarına ay ışığı şavkının yansıdığı saatlerde zerafetinin görüntüsü yüreğime hep bir dinginlik yaymıştır. O dinginliğin avuçlarında çoğu zaman usumda beliren yüzlerce imgeyi tez elden kağıda dökmeye yetemedim. Bu da sevgili sokağıma belki de benim ihanetim. Öğrendim ki sevgili Cemal Süreyya'mız şarabını alıp bu sokağa çıkarmış. Şarap alıp pek çıkmadım ama geçtiğimiz yıl uzun kış gecelerinde o sokağa baka baka çok şey yazdım. Yazdıklarımın birçoğu yeni şiir kitabımı oluşturan şiirler oldular. Kimileri de düz yazı eskizleri olarak duruyorlar. Örnek mi? Yağmur dalgın bir efkar giyinir Ekim'de. Kumrular Sokağı'nda çekilmiş bir diş gibi kalırım, çekilmiş bir diş gibi Diyarbakır'dan. Ağrırım, bağırırım, aldırmaz. İlle de gökkuşağı giyinir gökyüzü her Ekim'de. Uzağım, sağ elim yok. Unuttum elimi Diyarbakır'ın teninde, gözlerimi unuttum. Yüreğim gökkuşağı giyinmiyor hiçbir mevsimde. Kumrular Sokağı'nda efkarın adıyla bir akşamüstü. Gövdesine tutunur dal, dala tutunur serçe, telaşlıdır o da kendince. Sonra aşklarda kül, camlarda perde, usulca harlanır sevişmelerde. Kumrular Sokağı'nda antlara hep bol geldim, küfürlere dar. Dönüp baktım ne göreyim, yağmalamış gençliğimi yargıçlar. Desene Sivas'ın kırık sazıyım, kendimin ayazıyım, kalbimde ölü çocuklar. Tufanlar ardımda ve buruşuk anılar. Nedense hiç uslanmamış bozgunlar. Bilirsiniz her sokağın bozuk bir sicili vardır ve utancı sokakların günleri şehvete feda eden şizofren babalardır. Gözlerinde yalnızlığı bir hançer gibi saklayan kadınlardır. Sonrası sokakların bozkırlardır. Hani bir aktay düşüyle uzayıp giden ve rüzgarların ıslığıyla göklere teğet geçen. Oysa Kumrular Sokağı bir kente uzayıp gider. Gökkuşağım, ayrılığım, ömür ki eskir ve aşka uzayıp gider.